Merhabalar sevgili dinleyenler. Yine bir çarşamba akşamı sizlerle birlikteyiz BKAY'de. Çok da mutluyuz. Yine başardık. Trees in a row mu denir Ezgi? Ne denir bilmiyorum ama.
Evet.
Üçüncü kez üst üste yayın yapmayı başardık.
Yani az daha yine yapamıyorduk ama yayın teknik aksaklık falan yaşadık. Kalbim tekledi vallahi ve storyleri silmiştim. Ele güne mahcup olmamak için.
Ben silmedim.
Şimdi geri koymak ben kalacağım.
Ben programı yapacağımız olan inancımı asla kaybetmedim. Ve şu anda sevgili dinleyicilerimizle birlikteyiz.
Evet. Bu yani çok çevik davranıp sorunumuzu anında müdahale eden Radyo Voz yetkililerine de teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar.
Evet sevgili Sayın Başkanımız Özen Hanım ve yönetim kurulu üyemiz Baran Bey'in destekleriyle sevgili BKA'ya dinleyenlerini radyoların başında umutsuzca bekletmeye artık son verdik.
Aynen ama ben bu hızlı müdahalede Sayın Başkan Özen Alaşık'ın yakinen tanıdığı ve çok değer verdiği bir büyüğünün stüdyoda ağırlıyor olmamızdan da kaynaklandığını düşünüyorum bir tık. Çok uzun bir cümle
yani,
oldu
tabii
ama.
Tabii ki onun da bir etkisi vardır muhakkak. Bugün çok değerli birini ağırlıyoruz. Kendisi someone from Sri Lanka diye tanıtıyorum size. Bundan sonra programın geri kalan kısmında da someone olarak o kişiyle konuşacağız. Önce o zaman bir merhaba diyelim sevgili Samvan.
Merhaba Samvan.
Merhabalar BKAY dinleyicileri.
Şimdi senin radyoda ilk deneyimin olduğu için sana kısa bir hatırlatma yapıyorum buradan. Kesinlikle mikrofona yakın konuşman gerekiyor ki sevgili dinleyicilerimiz seni daha iyi duyabilsinler. Evet sevgili Samvan, uzun süredir aslında seni konuk almak istiyorduk. Birkaç kere de böyle bir girişimimiz oldu ama ne senin takvimin ne bizim takvimimiz bir türlü uyuşmadı ve programı uzun bir bekleyişten sonra gerçekleştirdik aslında. Dışarıda da seninle konuştuk, dedik ki neler konuşalım bugün, nelerden bahsedelim. Aslında ben birazcık Samvan'ı özetleyen birkaç cümle söylemek istiyorum. Kendisi zaten uzun yıllardır tanıdığım bir arkadaşım. Özellikle otostop yaparak dünyayı gezmekten hoşlanan bir insan. Dolayısıyla bu taraflardan aslında bir konuya giriş yapmak istedik biz kendi adımıza. Daha sonra zaten muhabbetin bir şekilde akacağını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Nelerden bahsetmek istiyorsun? Hani bana söylemek isteyeceğin, ya şu konudan da bahsedelim dediğin bir şey var mı?
Evet, böyle özel bir şey yok.
Yani herhangi, yani direkt bu seyahat konusu dışında da bahsetmek istediğin özel bir şeyin yok.
Yok.
Akışına bırakalım.
Aynen,
diyorsun.
Devam edelim.
Okey, peki şöyle başlayalım konuya. Ben tabii seni tanıyorum ama sayın dinleyenlerimiz tanımıyor. Şimdi sen otostopla Avrupa'yı gezdin. Ben bunu biliyorum.
Hatta aslında otostopla başladık. Hı-hı. Sonrasında trenle devam ettik.
Birazcık bu otostop kültürüne nasıl tanıştın, nasıl alıştın? Bunlardan biraz bahsedelim kısa kısa. Yani ilk otostop çektiğin zaman kaç yaşındaydın?
10. sınıftım herhalde. Biz Dikili'ye giderdik tabii. Bizim Dikili Bergama yakın. Sen de Dikili'yi biliyorsun zaten.
Aynen.
O zamanlar otobüs her saatte yok. Pahalı ya da hava sıcakken arabada klima var. İnanılmaz.
Tercih etmiyorsunuz toplu ulaşımı.
Kesinlikle. Bir de en iyisi yeni bir insanla tanışmak tabii ki de. Envai çeşit insanla tanışıyorsun. Müthiş şeyler biriktiriyorsun hikayeler.
Peki kaç yaşındaydın tam olarak, hatırlıyor musun?
10. sınıfta kaç yaşındaydınız?
İşte 14-15 falan. 14-15 falan evet. Oluyorsun. Ezgi, konuyu sana çeviriyorum tekrardan. Sen otostop çektin mi şimdiye kadar hayatında?
Tabii ki hayır.
Bir an tabii ki evet diyeceğini
nasıl
düşünmüşüm.
Nasıl yani? Kızım yani, sen de Türkiye'li kadınsın, ben de Türkiye'li kadınım ve...
Şimdi ben Samvan'ı tanıdığım için aslında biz onunla birlikte de birkaç kere otostop çektik.
Ama yanında
ama yani
bir bey
kısa...
var.
Evet, evet, o ayrı bir konu ama sanırım bir kere de sadece bir kadın arkadaşımla birlikte çekmiştik. Ama yazlık ortamda olduğu için de belki onun rahatlığı da olmuş olabilir. Yani İstanbul'da otostop çekmeye çok cesaret edebileceğimi düşünmüyorum açıkçası.
Evet, annene buradan selamlarımızı gönderiyoruz.
Sevgili anacığım, ellerini öpüyorum.
Şu an kalbi teklemiş olabilir bu sohbetten sonra.
Yani dinliyorsa olabilir.
Umarım dinlemiyorsunuzdur.
Evet, Sanman buradan bir şey söyledi. Konumu ne demek istedin? Bir daha söyle.
Senin ilk otostop çekişini hatırlıyorum aslında.
Anlatmak ister misin bu anıyı?
Tabii, çok isterim.
Evet, anlat.
Hep biz sana zaten anlatıyorduk hikayelerimizi. Şöyle böyle, sen tabii saçma geliyor o zamanlar, burun kıvırıyorsun, tehlikeli bilmem ne. Sonra bir hafta sonu ben İzmir'e gittim. Neyse, pazar günü döndüm. Beyza'yı sabahtan görmedim, akşam geldim masaya. Küfredebiliyoruz mu?
Biple.
Geldi, bir daha dedi, dolmuşa binenin dedi. İlk otostop anım buydu. Ondan sonra da zaten hayır, otostopla gitmeye başladık.
Evet. Ali Can'ım, bu değerli paylaşım için teşekkür ediyoruz. Peki, otostop macerasına başladıktan sonra hiç başına korktuğun, seni tedirgin eden bir anın oldu mu?
Vallahi aslında bir kere oldu.
Anlatabilirsin, şu anda paylaşabilirsin. Plaka vermeden.
Bir kısmını anlatayım. Bir gece biz arkadaşım Burak'la beraber bir otostop çektik. Adam öyle gidiyormuş. Bir planı yoktu. Bizim de pek planımız yoktu. Hadi beraber takılalım dedik. Baktık. İyi gidiyor muhabbet sohbet. Sonra gideceğiz. Ama adam birilerini bekliyoruz. O oluyor, bu oluyor. Saat ilerliyor. Bir gerilmiştik. Çok detay vermek de istemiyorum ama böyle saçma bir şeydi. Bir keresinde de dikilinin içinde çekiyorduk. 5 tane adam aldı bizi. Abuk subuk konuşuyorlar. Bizden para istiyor. Para yok diyorum. Para olsa dolmuşa binerim. O zaman diyor küpeni sat şurada falan diyor, bir şeyler diyor. Saçmalıyor bu şekilde. Ondan sonra tam o sırada Burak şey dedi. Aa dedi, o Mehmet mi dedi. Birisini görmüş gibi yaptık. Biz burada ineceğiz dedik. Adamlardan kaçtık bu şekilde. Çok ciddi bir şey.
O hikayenin çağırdı. Farklı bir versiyonunu duydum ben aslında.
Hangi hikayenin?
Hani kaç yaşındasınız?
Aynen.
O muhabbeti burada anlatmak istemedin galiba.
Tabii ki de, tabii ki de.
Anlatma, boşver. Evet, peki otostop kültürüne alıştıktan sonra üniversite hayatında da buna devam ettin ve Avrupa'nın da bir kısmını aslında bu şekilde gezdin.
Ya aslında bu bizim Avrupa'ya çıkma hikayemiz çok şey, absürt başlıyor. Benim staj yapmam gerekiyordu bir yaz. Bir türlü staj bulamıyorum. Her yere başvuruyorum. Staj yok, geri dönen yok. Bir sene öncesinde de yapmamışım stajımı. Kesin yapmam lazım. İki arkadaşım var. Onur Sallı, Oğulcan. Bunlar da staj yapıyorlar o zaman bir yerde. Bula bula kardan bir adam bulmuşlar, İtalya'ya gidiyor. Bu demişler, İtalya'ya kadar gidelim biz de o zaman bununla. Öyle muhabbet olsun. Sonra adam aslında Avrupa'yı gezecekmiş. Sonra bunlar hep beraber gezmeye karar veriyorlar. Sonra beni arıyor, katılır mısın gibi. Ama benim staj bulmam lazım. Çok saçma. Ben stajı buluyorum ama çok da gitmek de istiyorum. Benden sonra mühendise anlattım o zaman durumu. Böyle. Sence beni hangisi daha çok geliştirir? Kesinlikle gitmelisin dedi. Staj defterini doldururken de ben sana yardım ederim falan. Adam beni iyi destekledi. Sonra biz arabayla gidecektik. Hatta ben hızlı vizeye başvurdum. Çocuğun bir türlü çıkmadı vizesi. Gideceğimiz kişinin, arabasına gideceğimiz kişinin bir türlü çıkmadı. Benim de vize bana bir aylık verdiler. Biz de dedik, niye bekleyelim? Mecidiyeköy'den bindik metrobüse. Edirne'ye kadar bittiği yerde otostop. Bindik, geçtik. Orada tırcılarla falan muhabbet, sohbet. Onlarla Selanik'e kadar gittik. Bizim arkadaşı beklemek için çocuğu. Halbuki onlarla devam etseydik, tırcılarla İspanya'ya kadar devam edecektik. Ondan sonra da çocuk gelmeyince biz de trene döndük Selanik'te.
Çocuk gelmedi mi sonra hiç?
Gelmedi, vize çıkmadı.
Üzücü. Ama kime niyet, kime kısmet aynen diyebiliriz kardeşim. Aynen. Evet, güzel bir anı daha paylaştı. Peki, daha sonra Avrupa'dan vazgeçip birazcık daha doğu taraflarına gittim. Bunun belli bir sebebi var mı?
Ya aslında Amerika'ya gittikten sonra Sri Lanka'ya gittim. Ya ikisi bambaşka bir kültür. Aslında tam olarak her birini anlayabilmek için ikisini de görmek şart diye düşünüyorum ben. Çünkü ne doğuyu görmeden batıyı tam anlamıyla anlayabilirsin, ne batıyı görmeden doğuyu. Ben görmek istedim, gittim. İnanılmazdı Sri Lanka. Çok sağlam bir tecrübeydi benim için.
Ezgi, sen hiç doğu taraflarına, Türkiye'den daha doğu taraflara gittin mi?
Hayır.
Gitmek istiyor musun peki? Şimdiye kadar niye gitmedin? Böyle bir atılıma niye girişmedin?
Abi kimse gelmek istemiyor. Ben tek başıma gitmeye korkuyorum. O yüzden.
Niye korkuyorsun peki?
Genel olarak tek
Avrupa taşıma... ekmekten korkar mısın?
Yok, korkmam o kadar.
Ama burada birazcık daha kendini...
safe hissetmiyorum yani.
Anladım.
Bir de peki... şöyle bir şey olmuştu. Ben şunu anlatmak istiyorum. Ben bir ara Japonya'ya gitmeyi çok istiyordum. Sonra bu isteğimden Dilay'a bahsetmiştim. Dilay demiş ki... saçmalama kızım, işte Japonlar işte metroda insanların telefonunu çalıyor, sonra işte sen arıyorsun mesela birinin telefonuna, kendi telefonu açıyorlar, seni bir yere çağırıyorlar ama çok ıssız bir yer, sonra orada sana tecavüz ediyorlar.
Bununla birlikte bütün doğu hayallerine,
bütün Japonya sevdam yani kül oldu gitti gerçekten. Ama yine istiyorum da o eskisi gibi heyecan değilim bu konuda.
Peki sence Türkiye'de özellikle neden doğuya gitmekten çok herkes batıya gitmek istiyor? Doğunun bilinmezliğinden mi, yoksa doğunun bilindiği halde kötü olduğu düşünüldüğünden mi?
Bence
sence?
Bu Avrupa'nın bilinirliğinden, çok doğuyla alakası yok da yani sonuçta Avrupalı kültüre benzer bir şeye sahibiz, yemeklerimiz falan, hani insanlar Asya'ya gidip böcek mi yiyeceğim, çiğ balık mı yiyeceğim falan noktasında, zaten onun yerine İtalya'ya gidip Napolitan soslu spagettiyi gömüyorlar. Sıkıntı
yani
yok.
Bunu şeye bağlayabilir miyiz? Aslında Türkiye'deki insanların yaşamak istediği hayat tarzı
aynen öyle.
Orada olduğu için. Yani aynen hep öyle. Bir Avrupa sevdası bundan 30 sene 40 sene önce de varmış. Şu anda hala var. Hala bir Avrupa'ya gitme hevesi
aşamıyoruz
var.
Aşamıyoruz biz bunu.
Mesela Amerika hevesi herkes daha aynı değil. Bazı insanlar istemiyor bile.
Evet.
Bazı insanlar yoğun istiyor ama Avrupa dediğinde herkes de bir istek var gibi hissediyorum ben.
Yani kültürün ortaya, yani sonuçta Amerika'da dediğin yerde bir avuç Avrupalı'nın onları işgal etmesiyle oluştu yani, hani maalesef. O yüzden orası da çok bambaşka bir kültür değil bence. O bile, yani Amerika'ya gitmek istemek bile ekstra bir şey değil bence. Ne diyorsunuz?
Peki Samban, sen Amerika konusunda ne düşünüyorsun? Amerika'nın özellikle millet varlığından bahsetmek istersek, sence Amerika nasıl bir ülke? Milliyetçi bir ülke mi, yoksa bambaşka bir kafa mı? Avrupa'daki ülkelerden ve oradaki milletlerden farkı ne? Yani Ezgi'nin dediği gibi onların aslında ataları yani Avrupalı gibi düşün, işgalcileri en azından, Kızılderilileri bir kenara bırakırsak. Ama bu farkların sebebi ne sence? Bir fark var mı daha doğrusu?
Ya Amerika bence Avrupa'dan bambaşka ayrılıyor.
İyi yönde mi, kötü yönde mi?
Kötü yönde genelde bence. Ha, iyi yönde de bence var. Ya bilmiyorum, her iki açıdan da aslında. Ama Amerika'da insanın değeri kesinlikle daha az. Yani kapitalizmi şimdi biz okuruz, izleriz, konuşuruz, tartışırız. Hı-hı. Ama orada insanların davranışlarına gerçekten daha fazla yansımış durumda. Yani şu hikayeye bak, her zaman anlatıyorum. Bir arkadaşım gidiyor arabayla U dönüşü yapacak ama yasak orada. Diğer araba bunu görüyor, hemen buna çarpıyor mesela. Çünkü oradan çok yüklü bir para kazanacak.
Öyle mi?
Bu kadar, anladın mı?
Niye para kazanıyor?
Çünkü adam hatalı döndüğü için o çarptı. Onun hatasından dolayı yani.
Yani sadece arabasını yaptırmıyorlar, da para veriyorlar.
Evet, evet, evet.
Baya böyle herkes bu kafada mı?
Şey
herkes
var ya,
para konusu kafasına.
Belinden bir hikaye anlattılar bana. Belinden adam sakat. Kaza yapıyor. Tam da orada dedi işte, belini bahane edip ameliyatını falan oluyor. Amerika'da da bu işler çok pahalı şeyler. Birçok insanın sigortası yok sonuçta. Hı hı. Bir de böyle bir durum var. Bu Trump...
Sağlık sigortası işi orada niye bir türlü çözülemiyor peki sence?
Abi şöyle, aslında bunu Obama çok iyi çözdü gibi. Obamacare'le bayağı bu sistem iyileşmişti. Hı hı. Trump geldikten sonra bunu kaldırdı. Trump sadece bu yasayı kaldırdığı için Amerika'da yaklaşık 43 bin insan bu yasa kalktığı için daha fazla ölecek. Şöyle bakıyorlar onlar. Biz zaten sana bu paranı veriyoruz, her şeyini veriyoruz. Şirketler yani çalışanlarına. Sen sağlık masraflarını kendin karşılayabilirsin aslında. Bir de farkındalıkları yok aslında. Halk bence çok şey. Amerika'da nasıl diyeyim, 20'ye 80 ise 80, 20 beyin ise Amerika'da, hani çok değerli beyinler oradasa, diğer kalan 80'i leş. Gerçekten çok cahil.
Yani peki Trump neden Obamacare'i kaldırdı madem faydalıydı?
Bu
devlet
halk
için faydasızdı.
Şirketler için faydasız ama. Çünkü ekstradan, anlatabildim, olmaması, her türlü oraya ayrılan bütçe kenara kalıyor. çok da ölecek insanlar, yani sigortası olmayan insanlar Trump'ın umurunda olduğunu zannetmiyorum ben.
Anladım. Evet, bu aslında Amerika'da olan büyük bir sağlık, yani sigorta büyük bir problem. Ben de biliyorum bu konuyla alakalı. Sen diyorsun ki Amerika daha harsh, daha
evet ya, bu
kapitalist.
Aynı zamanda şey.
Yani bu, Avrupa biraz daha sosyal demokrat gibi.
Kesinlikle olabilir. Trump seçildiğinde ben Amerika'daydım. Oradaki hocalarım şey, hepsi Avrupa'ya mı kaçsak, Avrupa'ya mı gitsek? Hani Türkiye'de bir muhabbet vardır ya, kaçsak gitsek. Aynı bizim buradaki gibi, herkes Avrupa'ya gitmeye peşinde oluyor.
Amerika'da durum farklı değil diyorsun.
Ya Amerika'da hangi kesimde olduğun önemli eğer yaşayacaksan. Eğer iyi bir işin varsa gerçekten, ya da akademisyensen, evet hayat çok güzel, daha iyisi belki yoktur sana sunulan imkanlar bakımından. Ama eğer statün daha düşükse Avrupa'dakine göre çok daha kötü. Yani statüne göre, anlatabildim mi demek istediğimi?
Anladım, yani zengin ve fakir ayrımı. Yani
evet, bu çok net.
Title çok, farkı çok fazla var diyorsun.
Avrupa'dakinden
yani
çok daha belirgin.
Yani Avrupa'da şimdi hep hani şu muhabbet olur ya, yani garsonluk yapsan da hani bir evin olur. Hani kendine bakabilirsin, geçinebilirsin.
Güzel
muhabbeti
bir
var. Aynen. Yani oraya giden öğrenciler de, yani Türkiye'den giden öğrenciler de part time çalışarak aslında bir şekilde idare edebiliyorlar. Part time garsonluk yaparak bunu yapan tanıdıklarımız da var. Dolayısıyla refah seviyesi konusunda Avrupa daha
Avrupa
iyi.
Gerçekten nasıl diyeyim, bir devlet yönetiyor gibi, ama Amerika biraz sanki şirket gibi. İnsanlar çalıştırılıyor aslında bir makinenin dişlileri gibi. Onlara hep umut satıyorlar. Filmlerde görürsün, her yerde görürsün, sürekli hop her yerde umut, umut, umut. Güzel örnekleri de karşılarına çıkıyorlar. İnsanlar sıyrılmak için çalışıp duruyorlar. Ama bunlardan sadece yüzde kaçı sıyrılıyor. Geri kalanlar dili gibi çalışmış olarak kalıyorlar.
Ama istedikleri, yani emeklerinin karşılığını tamamen alamıyorlar diye düşünüyor musun? Yani peki Amerika ile Türkiye'yi karşılaştırdığında
aslında, şimdi öyle dersek ya, buradakine kıyaslarsak mesela çok daha
iyi.
Ya tabii bir emekten saçılsan $10 para alırsın saatini. Bunu da güzel yaşayabilirsin belki. Ama dediğim gibi şöyle, burada yaşarken daha da az para kazanırsın. Ama birçok insanla sohbet edebilirsin. Statü çok da önemli değildir hani. Birlikte kahve içebilirsin. Amerika'da eğer ki az statüysen biraz daha şey, düşük ihtimal gibi sanki. Bilmiyorum.
Anladım. Daha sınıf farklılıkları daha keskin diyorsun.
Evet evet.
Ezgi, sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani senin de yurt dışı planların olduğunu ben biliyorum az çok. Amerika'da mı yaşamayı tercih ederdin, Avrupa'da mı?
Ya benim Avrupalı tayfasından da uyuz olduğum pek çok millet var açıkçası.
Ya, şimdi dillendirmek istemiyorum. Aynen, dillendirmeyelim, bu ırkçı söylemlere gerek yok ama genel olarak
de,
neden sevmiyorsun?
Irkçılık değil de böyle bir tutum meselesi gibi aslında. Mesela Ali Can dedi ya, someone dedi ya.
Hı hı.
Burada herhangi biriyle sohbet edebilirsin. Hani üst sınıfa da ait olsa, alt sınıfa da ait olsa kahve içebilirsin falan, ama Amerika'da öyle bir olay yok diye.
Evet.
Nereye bağlayacağımı unuttum.
Avrupa'dan bahsediyorduk. Avrupa'da da mı yapamıyorsun bunu?
Ha. Hayır, Avrupa'da yapabiliyorsun ve ben buraya bağlamayacaktım.
Şu an kafanda bir karışıklık söz konusu oldu. Konumuza geri dönelim. Sen Avrupa'yı neden bazı konularda rahatsız edici
aynen,
oluyorsun?
Aynen, bu Ajda'nın bahsettiği şey bir tutum konusuydu. Mesela bu bizim bir tutumumuz. Hani hoşgörülü, ya hoşgörülü demeyeyim de nasıl diyeyim. Hani konuşkan insanlarız genel olarak. Ülkenin büyük bir çoğunluğu konuşmayı çok seviyor. Sohbeti, işte ev sahipliğini falan, böyle konseptleri çok seviyor. Avrupa'da da bazı milletlerde bazı mannerler var. Kimisi direct olduğundan övünüyor. İşte kimisi işte hiç ülkesine birileri gelince İngilizce konuşmamakla övünüyor falan. Böyle hani kimisi işte sert olmasıyla, asker milleti olması. Yani bunların hepsi aslında tutum. Eksi iyi ya da kötü diyemem. Benim hoşuma giden, gitmeyen şeyler olabiliyor aslında.
Anladım. Anladım. Saçma bulduğum bazı.
Aynen.
Abartılmış özellikler.
Aynen. Amerika'da da bir tık aynı konu var. Hani onlarda da bencillik manner'ı var aslında. Çok bireysel yetişiyor insanlar. Çok bireysel yaşıyorlar. Öyle çok bir yardımlaşma kültürü yok. Hani yanlışsam düzeltin Samvan Bey. Bilmiyorum. O zaman Japonya'ya, Çin'e gidelim. Herkes şey olsun, sevsin bizi yani. Öyle mi?
Peki Samvan'a bir sorum var.
Gitmeyecek miyim challenge'a?
Senin hani daha önce işte Avrupa'ya da gezdin, Amerika'ya da gezdin. Türkiye'yi de hani seviyorsun aslında benim aynen bildiğim insight'ta. Peki sana deseler ki hani şu anda şu durumda hani senin yurt dışına gitmek istediğini de biliyorum ben. Hayatım boyunca Amerika'da yaşamak mı yoksa Türkiye'de yaşamak mı deseler ne dersin?
Ha çok zor soruyu gerçekten bilmiyorum.
Birazcık
ama
düşün.
Türkiye'nin şu an değil de geleceği hiç parlak gözükmüyor sanki.
Korkuyor musun? Yasaklı konular, yasaklı konular. Yani şu andaki durumdan ötürü Amerika'yı tercih edebilirim diyor musun?
Tabii.
Orada peki bir gelecek korkusu yok mu sence? Burada var da orada yok mu?
Bilmem, daha az sanırım.
Daha rahat diyorsun en azından ekonomik olarak.
Man, Silivri can be cold now. Like, don't do that, okay?
Peki Avrupa konusu, yani o zaman Avrupa'da zaten Avrupa'yı tercih edersin diyorum. Yani Türkiye senin şu anda üçüncü tercihin.
Gerçekten bilmiyorum ya Beyza.
Ama yani ülkeye bir daha geri dönememek birazcık kötü bir his değil
evet,
mi sence?
Evet, tabii ki de tabii ki de.
Ya dönebiliyor olman gerekiyor.
Kesinlikle.
Yani o bence önemli şey. Dönmek değil de hani sürekli dönebileceğin ve dönmek isteyebileceğin aslında bir yer olması lazım. Yani sonuçta insan yurt dışına gitmek istiyor tabii ki. Farklı bir ülkede yaşamak istiyorsun. Farklı bir havayı solumak istiyorsun. Yani sonuçta insan dediğin 60-70 yıl yaşayan bir varlık. Ve bunun belki de 5 senesini, belki de 10 senesini farklı bir coğrafyada da geçirmek istiyorsun. Bence bu sadece hani ülkeden kaçmak olarak yorumlanmamalı. Yani bu bir merak yani. İnsansın ve sadece doğduğun, büyüdüğün ortamda yaşayıp ölmek istemiyor olabilirsin. İçinde yani çoğu insan içinde bence. Farklı bir yerde yaşama ihtiyacı aslında birazcık da keşfetme, merak.
Kesinlikle.
Yani sonuçta şu anda mesela ben evet, yurt dışında gezdim vesaire ama mesela hayatımda hiç Türkiye'nin doğusuna gitmedim. Bana deseler ki seni alacağız 3 sene orada yaşayacaksın atıyorum Çin'de. Yani beni Çin'e bıraktıkları ilk gün düşün sudan çıkmış balık hatta böyle yeni doğmuş bebek gibi olurum. Bambaşka bir hani dünya olarak bildiğim yerden çok daha uzakta, çok daha bambaşka bir dünyada gözlerimi açıyormuş gibi olurum. Bence o yüzden zaten insanların gitmesi lazım. Hani gönül ister ki Türkiye'de her böyle 20-30 yaş arasındaki ya da 35-40 fark etmez insanlar. Hani gidip en azından 3 sene, 4 sene bambaşka bir coğrafyada bambaşka bir kültürle yaşayabilse bence bunun olumlu dönüşü çok fazla olur gibi geliyor bana. Hani bambaşka kültürleri tanımak, orada yaşamak hem vizyonuna katacağı şeyden öte hani başka insanlara, başka fikirlere, başka hayatlara saygı duymayı da öğretir bence. Yani keşke böyle bir projesi olsa hükümetin. Yani gönderebildiği kadar aslında fazla insanı işte birkaç seneliğine de olsa gönderip sonra onları da tamamen doğmuş olarak geri alabilse keşke. Ki eskiden Türkiye'de gerçekten Cumhuriyet'in ilk yıllarında falan yurt dışına öğrenci gönderme kültürü çok yüksekmiş. Avrupa, yani bu Osmanlı zamanında bile var aslında. Hep olumlu feedback'e alınmış bunun. Yani işte Avrupa'ya gönderdikleri ilk öğrenciler geri döndüklerinde Jön Türkler apayrı bir kavram çıkartıyor. Direkt Osmanlı'da bile.
Ama onlar şey değil miydi abi? Muhalif değil miydi? Belki muhalif, o yüzden muhalif göndermiyorlardır olup, işte artık.
Yani
muhalif
evet muhalif de
diye
olabilir ama sonuçta Jön Türklerin etkisini aradan 150 yıl geçmesine rağmen, 200 yıl geçmesine rağmen Jön Türkleri hepimiz biliyoruz. Evet. Yenilikçi, şu anda yenilikçi olarak adlandırıyor. Yani onların o getirdiği kültürden sonra zaten ülkede ilk demokratik hareket olarak sayılabileceğin meclis açma falan muhabbeti geliyor. Yani o zamanlar evet belki...
Dur, sakin ol. Şunu söylemek istiyorum. Zaten hani Türkiye'nin gelişimi açısından çok iyi bir gelişme tabii ki bu. Ama hükümet pratiğinde olanlar bu gelişimi inceleyip hani bize de muhalif bir dalga çıkmasın diye yavaş yavaş şu işe gitmeye kesmiş olabilir.
Sonuçta Jön Türklerden sonra kesilmiyor ki. Cumhuriyet'in ilk yıllarında var, 50'lerde var, 70'lerde var, yani 80'lerde var.
İşte tamam bunu olumlayan bir tayfada var,
aslında şu an
da
hala var. Şu an hala ama bir gönderme var ama çok azaldı.
Yani
çok azalttılar bu durumu. Hani keşke diyorum bu geçmişten örnek alınarak daha da fazla yapılsa. Yani bunun geri dönüşünü ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Tabii ki herkes muhalif istemeyebilir karşısında vesaire ama sonuçta devletin de bir yani milletin de bir geleceği var, bu ülkenin bir geleceği var ve o dönen kişilerin kesinlikle olumlu bir katkısı olacaktır. Yani, bunun düşünmesi gerekiyor diye söylüyorum. Bu bence bir sadece hükümet politikası olarak olmaması lazım. Yani bu hükümet değişince değişmemesi aynen gereken bir şey. Bu bir kural olmalı, anladın mı? Devletin bir politikası. Hani bu kural olarak korunmalı ve gerçekten eğitimin bu kısmına ayrı bir yatırım yapılmalı. Bu yani bir hükümetin işte biz bu sene 1000 öğrenciyi yollayacağız. Ertesi sene başka bir hükümet geldiğinde biz 5000 yollayacağız gibi bir şey olmaması lazım. Bunun belli bir standardı olması tabii lazım ki bence. Ben sadece tabii bir ki hayalimden aslında bahsediyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Sence bunun etkileri nasıl olur? Ya
bence devletten bekleme gerek yok gibi geliyor bana. Hani mesela doğuya gitmek dedik değil mi? Farklı kültürlerle kaynaşmak. Bir tek uçak bileti sıkıntı. Daha sonrası gerçekten şu an İstanbul'da senin bir günde harcadığın paradan daha az paraya yaşayabilirsin büyük ihtimal. Yani Arugambay diye bir şehir var Sri Lanka'da. Bu dünyanın en iyi sörf yapılan 3 noktasından biri. Orada tık tıkla götürüyorlar seni abiler. Eğitim veriyorlar 1 saat. Sonra geride dönüyorsun. Toplam 50 lira. Yani Türkiye'de Antalya'da muza biniyorlar. Kaç para ödüyorlar acaba?
Evet.
Yani devletten beklemeye gerek yok bence bunu. Hani uçak bilet parasını biriktirirsen git orada 3 liraya karnını doyuruyorsun bence.
Evet, burada bir Ezgi'den bir sanırım mola isteği geldi.
35 dakikadır non-stop konuşuyoruz şu anda.
Ya 10 geçe başladık gibi dersen.
Ha öyle mi?
Aynen 25 dakikadır.
Pardon. Devam et o zaman Sanvan.
Yani Sanvan diyor ki bu tarz işler, her şeyi de hükümetten, devletten beklemeyelim. Yani biz de halk olarak birazcık eğitilelim ve kendimiz gidelim diyor. Haklısın kesinlikle. Kesinlikle haklı olduğun noktalar var ama yani ben sadece bu bir devlet politikası olmalı şeklinde bir düşünceye girdim. Ya tabii. Bir de tabii ki senin bahsettiğin şey de kişisel gelişim. Tabii ki de gitsin doğuya, işte orada farklı kültürler tanısın ama işin bir de devlet tarafından desteklenip eğitime yollanma kısmı da var. Yani sonuçta herkes senin gibi ya da işte yurt dışında öyle bir sene ara vereyim ben gideyim dünyayı gezeyim diyecek cesaret olmayabilir. Ya yani bazı insanların, yani bu konuda haksız mıyım? Sen üniversiteyi bitirdiğinde işte atıyorum birikmiş bir param vardı, uçak biletini alıp tamam ben işte burada harcayacağım para kadarını aldım yanıma, gideceğim bir sene gezeceğim. Bu cesaret bende yoktu açıkçası. Sende var mıydı? Sende de yoktu Ezgi. Aynen yani, ama sen devletin bir politikası olsaydı ve sen işte başvurabilseydin ve sana deseydi ki seni 2 sene bak burada işte okul paranı veriyorum, harçlığını veriyorum ayda şu kadar lira, sen 2 sene burada oku deseydi giderdin. Bu yani ya, ben bundan bahsediyorum
tabii
aslında.
Tabii ki giderdim. Zaten o kadar hipotetik bir şey için bile konuşmamıza gerek yok. Yanı başımızda Harvard'dan, Kolombiya'dan, işte Pennsylvania Üniversitesi'nden kabul almış bir arkadaşımız var. Bir devlet politikamız olsaydı da o hiç şu anda evet, üzülmeseydi.
Yani kız hani Harvard'dan kabul aldı. 2 aydır nasıl gideceğim, gidemeyeceğim diye ağlıyor. Şimdi bir devlet politikası olsaydı bu kız zaten gidecekti şu anda ve aslında şu anda devletin beklemesi gereken 2 sene sonra ya da 5 sene sonra 10 sene sonra Harvard'dan gelen bir
restorasyon kraliçesi
sahibi olacaktı gibi.
Belki İstanbul gibi inanılmaz bir turizm merkezi olacaktı onun yaptığı binalar sayesinde. Hani Amsterdam'da yükseliyoruz falan ya, incecik
binalar. Aynen, kaybettiğimiz şeylere bir de geniş açıdan bakmak lazım yani. Yani bir kişinin gitmesi ne değiştirir diye düşünürsen aslında çok, çok daha büyük hayallere ulaşabilirsin.
Ben de böyle düşünüyorum.
Şimdi kısa bir ara verelim çünkü yaklaşık gerçekten 30 dakikadır aralıksız konuşuyoruz. Ezgi gene şaka maka 37 geçeyi bulduk. Eğer bizden sonra bir program yoksa belki bir 10 dakika uzatırız ama sanırım bizden sonra bir program var. Kısa bir 3 dakikalık ara verelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
Thank you.
Amerika'yı, Avrupa'yı çok ele aldık aslında. Yine çok Eurosentrik bir bakış açısıyla programı tamamlamak üzereyiz. Ben bu son dakikalarda biraz da Sri Lanka'daki kültürden bahsetmeyi rica edeceğim. Çünkü şimdi tabii Asya olayını genellemek istemiyorum ama eğer Avrupa'yı genelliyorsak neden olmasın diyerek genellemeye başlıyorum izninizle. Benim bir tane Norveçli arkadaşım vardı, işte o şey falan demişti, ya ben geri dönüp Norveç'e çalışmak falan istemiyorum falan demişti. Ben niye falan demiştim, ya Norveçli insanlar hem çok tatsız hem de mesela benim şeye çok sinirlerim bozuluyor. Benim babamın ödediği vergilerle işsiz arkadaşlarım hani iş aramamaya devam ediyor. Çünkü işsizlik parası gayet geçinilebilir bir seviyede falan. Kız da daha önce Çin ve Japonya'da şey yapmış, staj yapmış falan böyle. Çok seviyor oradaki insanlar, aşırı işte şükran dolu, o insanlar sana çok iyi davranıyorlar falan diye. Hani Sri Lanka'da da bu batının olumsuzluklarından bahsettik. Sri Lanka'nın da olumlu ve olumsuz yönlerini duymak isteriz aslında.
Ya şöyle, bu hoşgörü, misafirperverlik, olumlu şeyler kesinlikle var. Ya bir mesela otobüse bindiğinde Sri Lanka'da kesinlikle sana yer verirler misafirsin diye.
Ne?
Evet, zaten anlıyorlar yabancı biri.
Ne?
Hemen sana yer veriyorlar. Bence bu harika bir şey. Hep güler yüzlüler, hep herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Tabii kazıklamaya çalışanlar da var. Ama Sri Lanka'nın en güzel yanı, en değişik gelen bana, hani bütün dinler bir aradaydı. Ama nasıl bir arada? Hani buradaki gibi ya da Avrupa'daki gibi falan değil. Benim bulunduğum projede Müslüman da vardı, Hristiyan da vardı, Budist de vardı. Gayet hani bundan dolayı da hiç kimse bir ön yargılı bakmıyor birbirine. Bu harika bir şey yani. Bu Avrupa'da yok, Amerika'da yok. Bu artısı. Eksi yönleri, insanlar çöplerini yakıyorlardı. Çünkü toplanan ya da böyle bir şey yok yani, böyle bir servis yok. Yani gelişmemişlik bu. 200-300 kilometre yolu 11 saatte alıyorduk. Çünkü yol yok yani. Ana yol şimdi Çin yapıyor onlara. Bir o kadar. Ama yollar böyle daracık zaten. Pek yol yok. Ama müthiş bir doğal güzellik. Sri Lanka inanılmaz. Doğusu da batısı da ayrı güzel. İşte bahsettiğim Arugambay müthiş bir şehir. Surf için herkese bunu öneririm. Oraya gitmesini. Başka? Böyle. Var mı sorun?
Yemekler falan nasıldı peki?
Ya genelde pilav işte. İnsanlar ama inanılmazlar. Hiçbir şeyleri yok insanların. Bütün gün pilav yiyorlar ve hep mutlular. Harika, bu kafayı gerçekten yaşamak isterdim. Kotu diye bir yemeği var. Kotu böyle makarna desen değil, ekmek parçaları ona daha yakın gibi. Ama böyle lezzetli de, fena değil de, böyle cheese kotu var, inanılmaz oluyor. Genelde pilav, köri bir şeyler geliyor öyle. Hep aynı. 2-3 çeşit bir şey var, döndürüyorlar bunları. Elinle yiyorsun. Orada yemeği. Bence bu müthiş bir şey. Ama bizdeki kadar zor değil, çünkü onların pilavları lapa lapa olduğu için bizdeki gibi yağlı değil böyle. Ellemek.
Peki orada böyle McDonald's, Burger King tadında zincirler görüyor muyuz?
Ya bu çok çok nadir. Şöyle Colombo başkenti Sri Lanka'nın. Sadece orada bir tane mi iki tane mi ne var böyle. Zaten içerilerde hiç böyle şeyler yok. Başkent dışında her yer küçük. Yani nasıl desem, gerçek hala doğal yani bir yerler. McDonald's, Burger, ama Sri Lanka'da şöyle bir durum var. Dışarıda yemek yemeye kalkarsan çok ucuz. Ama eğer ki McDonald's'a gidersen inanılmaz pahalı, inanılmaz pahalı. Gidip marketten Nutella alırsan inanılmaz pahalı. Ama meyve alırsan inanılmaz ucuz. Yani belki bir ada ülkesi olduğu için ya da geçmemiş olduğu için, ya ülkede her şey çok pahalı dışarıdan gelen diğer markalar. Sigara olayı, 2-3 farklı şey satıyorlar. Marka, hiç bilmediğimiz, duymadığımız markalar. Marlboro Parliament falan yasak ülkede. O şekilde. Sri Lanka ile ilgili bir bilgi vereyim size. Dünyadaki ilk kadın başbakan Sri Lankalı. Yeah.
Böyle enteresan demokratik olaylar da var yani. Demokratik bir ülke mi sence Sri Lanka?
Buna cevap veremedim ama tabii ki de ya.
Yani orada yönetim şekli işte... demokratik seviye vesaire, işte seçimler ya da işte partiler arası rekabet vesaire nasıl sence?
Gerçekten bu konuda tam bir bilgim yok.
Orada hissettiğin ne peki? Yani baskıcı bir yönetim hissediyor muydun?
Yok, kesinlikle hissetmiyorum bunu. Aynen.
Peki halk ilgili mi politikayla?
Ya aslında Sri Lanka savaştan çıkmış bir ülke. Birçok batılı ülkenin de sömürüsü olmuş. Hepsi bir şeyler bırakmış. Onun için bu böyle değerlendirmiyorum da, hani halk daha hala birlik halinde bence. Yani o şekilde.
Nece konuşuluyor peki Sri Lanka'da?
İsmini unuttum gerçekten. 2-3 dil var ama bir tanesi şey, sadece o dinin insanları konuşuyor. Sri Lanka'nın bu arada iki bayrağı var. Bir tanesi normal devlet bayrağı gibi, sadece böyle gökkuşağı gibi ama farklı renkler. Bu da Budizm'le hem bir muhabbeti var onun. 2-3 farklı dil konuşuluyor. İsimini gerçekten unuttum ya.
O zaman enteresan bir fun fact vermek istiyorum size. Sivas'taki McDonald's'ta canlı müzik yapıyorlarmış.
Oha, gerçekten mi? Ben bunu hiç görmedim. Sen Twitter'da falan mı gördün?
Hayır. Şöyle oldu, biz işte geçtiğimiz haftalarda Hatay'a gittik ya, Utkularla konuşuyorduk bir sonraki nereye gitsek falan filan, sonra birilerinden bahsettik. Biri iş için Sivas'a gitmiş abi. Sivas'taki McDonald's'a canlı müzik var dedi Utku Öz. Bize sıkıyorsun saçmalama falan dedik. Google'da araştırın falan, ben abi hakikaten varmış.
Nasıl, bütün gün mü peki şeyde bu, yoksa akşamları falan mı?
Onu bilmiyorum. Foursquare şey ya da Swarm mu ne, öyle bir şey app'inde, web sitesinde şey gördüm, Sivas'taki McDonald's için. Muhtemelen dünya üzerinde canlı müzik yapılan tek McDonald's işte. Başka bir yorum var ondan daha da önce. Çok uzun zamandır yapılıyor sanırım bu canlı müzik. İşte canlı müzik olayını çok seviyorum buranın. Çok iyi falan tadında.
Oha, bu
İnsanlar
nasıl?
İnsanlar Whopper yiyip canlı müzik dinliyor Sivas'ta. Ortama bak.
Bu nasıl şimdiye kadar herhangi bir yere düşmedi? Biz bunun bilmiyorum, videosunu veya işte herhangi bir haberini görmedik. İnanılmaz bir haber bence. Aşırı eğlenceli.
Abi Sivas yani dışarıdan göç almıyor olabilir. Yani
lokal değerlerle global değerlerin bu kadar harmanlandığı başka bir örnek bence bulunamaz gibi bir durum.
Çok iyi bence zaten. Bence Sivaslılar bunun içine doğduğu için zaten artık normal karşılıyorlar. Dışarıdan da göç almıyor herhalde diye düşünüyorum. Çünkü yani nasıl duymamış olabiliriz böyle bir şeyi?
Yani bundan sonra gerçekten tatil planlarından birisi kesinlikle Sivas'a gidip o McDonald's'a gidip o ortamı çekmek. Kesinlikle yapmak. Sen evet ne zaman abi gideceksin?
Bilmiyorum, bakacağız yani. Sivas'a uçak var mı onu da bilmiyorum.
Valla bence gidilir. Sırf bu deneyimi yaşamak için, bu olayı canlı canlı görmek için gidebilirim.
Bir şey diyeceğim. Senin arabayla gitsek Sivas'a, yolda da Sivas'ın yollarını dinleriz sürekli.
Kesinlikle olabilir. Yolda uğraya uğraya. Peki bir şey daha soracağım. Şimdi McDonald's'ta bu adamlar canlı müzik yapabildiğine göre McDonald's acaba rakı var mıdır?
Oo, nasıl bir soru bu?
Yani yoktur diyemezsin şu anda. Kesinlikle yoktur abi diyemezsin bence.
Ama içki ruhsatı ekstra bir konu. Yurt dışındakilerde falan mesela Yunanistan'dakinde daha çok olması.
Ama böyle bazı McDonald's'larda bira falan yok mu ya?
Var mı? Bilmiyorum,
ben var ki diye biliyorum bazı McDonald's'larda.
Olabilir, neden olmasın?
O yüzden bu yasak olacak bir şey değil ki. Bir de yani bilmiyorum. Bence bir şekilde hallederler yani. Eğer öyle bir ortamda. Çünkü canlı müzik varsa
orada içinde, rakı da vardır diyorsun.
Orada bir rakı muhabbeti kesin dönüyordur böyle. O şey kırmızı sandalyelere oturup şey yapıyorlar da böyle masanın altından.
Aşırı iyi.
Bir yandan patates ketçap.
Düğün havası.
Düğün havası bence oluyor, olabilir. Belki de bütün orada artık hangi semtte bilmiyorum ama oranın belki de bütün gece hayatının ceremesini o şekilde hallediyor olabilirler.
Olabilir. Gizli kalsın gibi ama açıkta.
Ya da böyle mutfaktan arkaya bir geçiyorsun, kumar.
İnanılmaz. Buna şaşırmaz mı mesela? Canlı müzik beni daha çok şaşırttı Sivas'ta. Neşeli bir yer mi ki Sivas?
Yani neşeli olup olmamasını bilmiyorum da yani kimin aklına gelir ki hamburgercide canlı müzik yapmak?
Ya bilmiyorum.
Yani Sivas'ta McDonald's olması zaten şaşırtıcı bence. Bazı yerlerde hala yok. Adamlar bir de üstten update getirmiş. Turkish Edition gerçekten.
Umarım Sivaslar Derneği falan bizi darlamaz Beyza. Şimdi ondan endişe etmeye başladım. Çünkü bazen alınıyorlar ya böyle şeylere işte. Aynen. Batman'e alınan Batmanlılar falan,
evet,
gibi.
Evet abi, öyle hikayeler oluyor. Bunlar çok yaşanıyor. Saçma. Vallahi bilmiyorum Ezgi. Başımızı inşallah böyle bela almayız.
Şeyi Demet Akalın'ın
Diyarbakır muhabbeti. Aynen. Dağdan mı geldiniz ulan diyor. Aynen. Sonra tabii ki Diyarbakırlılar alınıyor normalde.
Aynen öyle. Bunlar yaşanıyor. Sivaslılar, biz siz çok seviyoruz. Özellikle Sivas'ın yollarına şarkınızı da çok seviyoruz.
Kesinlikle bizim Sivaslı arkadaşlarımız da var.
Vardır, kesin vardır yani.
Var oğlum zaten. Şimdi konu Avrupa'dan Amerika'ya, Amerika'dan Sri Lanka'ya, Sri Lanka'dan son olarak Sivas'a kadar geldi. Zamanımızı da doldurduk.
Ben bir tane daha istiyorum. Hayır, fun fact paylaşmayacağım. Bir yere daha götürmek istiyorum konuğumuzu. Aslında her şeyin başladığı yere. Biraz da Bergama'dan bahsetsem bize nasıl olur?
Güzel. Kapanışı Bergama'yla yapalım.
Harika bir fikir bence bu. Bergama ilkler şehri diyebiliriz.
Seviyorsun Bergama'yı.
Ya Bergama'yı seviyor değil de Bergamalı olmak güzel ya.
Hoşuna gidiyor.
Ama böyle mesela yaşamak da istemiyorsun.
Ama arada küçük bir görmek mesela istiyorsun.
Ama böyle tarihiyle olsun. Büyük şehre yakın olması, hani yazlık yere yakın olması. Bunlar büyük artılar bir şehir için. Yaşanabilir yapıyor orayı. Ama aynı zamanda küçük bir yer sonuçta.
Yani tüm hayatını geçiremezsin diyorsun ama.
Zor olur, evet. Hele yani İstanbul'da orada burada yaşadıktan sonra çok zor olur herhalde.
Peki bir gün atıyorum iş hayatına girdin. Çalıştın mutlu değilsin. Kötüsün yani. İyi de gitmiyor.
Aynen.
Her şeyi bırakıp Bergama'ya döner misin?
Hayır abi. Her şeyi bırakırım o zaman.
Bambaşka bir şey yaparım.
Dünyayı gezerim yani abi.
Dünyayı gezerim diyorsun.
Net abi.
Otostopla mı peki?
Otostop. Bisiklet. Korkutuyor ama beni.
Yürüyerek.
Yürüyerek bilmiyorum.
Trenler. Otostop. Tren,
aynen. Kaçak trenlere bineceğiz.
Mantıklı. Konumuz o zaman yine dönüp dolaşıp otostopla kapatıyoruz. O zaman bir otostopçu sözü söyler misin? Hoşuna giden.
Vallahi bilemedim ya.
Senin sevdiğin bir laf vardı.
Nedir o?
Bu Interrail tayfanın. Aynen.
Yok ya. Onu söylemek istemiyorum.
Artık ben. Sevmiyor musun?
Gerek yok. Reklam oldu bu.
Yo.
Ya.
Halk seni bekliyor.
Herkese buradan iyi akşamlar diliyoruz.
İyi akşamlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ezgi, bir kapanış mesajı vermek ister misin dinleyicilerimize?
Haftaya yine bomba gibi bir konuk var. Bu kadar söylüyorum sadece.
Bizi dinlemeye devam edin. İyi geceler.